Ayrım 32.
Kalıplarının içine sıkışıp kalmış ve onların ötesinde hiçbir seçenek göremeyen insanlarda kişiler arası sinerji beklemek boşunadır. Kendi kendini yeniden inşa edememiş kişi, ancak öğretildiği tek boyut içinde yaşamaya çalışacak ve onun ötesindeki bütün alternatifleri itecektir. Kendi kişiliği içinde bütünleşmiş, sinerjisini kurmuş kişi, sağ ve sol beyin faaliyetlerini birleştirmiş ve böylece hem analitik hem de yaratıcı ve bütünsel, sezgisel düşünceye ulaşmıştır. Her ikisini de yapabilir. Yaşam sadece mantıksal değil, sadece duygusal değil, her ikisinin bir bütünü olduğundan, sadece sağ ya da sol beyin işlevleri, sorunları kendi başlarına tam çözemez. Sinerjik iletişim. Kişiler zihinsel, duygusal ve diğer psikolojik yönlerden farklıdırlar. Bu doğanın kaçınılmaz kuralıdır. Bu farkları önemseyip anlayarak onları gözden kaçırmadan iletişim kurma, sinerjik iletişimin temelini oluşturur. Kişi kendi düşünce ve algılamalarının sınırlarını öğrenince başkalarının farklı düşüncelerini daha iyi anlamaya çalışır. Yani sinerjik iletişim kurabilmek için kişinin alçak gönüllü olması, kendinin her şeyi yapabilen kudretli kişi olmadığını bilmesi gerekmektedir. Bu tür alçak gönüllülük, diğerlerinin düşünce ve algılamalarına ilgi duyup öğrenmeye olanak sağlar. Böyle bir açılış ve ilgi sinerjik iletişimin temelidir. Özellikle eğitim sürecinde sinerjik iletişime ağırlık verilmelidir. Farklı yetenek ve gelişim süreçlerini hesaba katmadan bütün sınıftaki öğrencilere aynı şekilde davranan ve aynı ölçütlerle değerlendiren öğretmen, farkına varmadan öğrencilerine zarar vermektedir. Öğretmenin bu zararlı psikolojik davranışının temelinde koşullu ilgi, koşullu sevgi yatar. Sen şu anda olduğun gibi dikkate alınmaya, ilişki kurulmaya layık değilsin. Eğer X, Y, Z gibi özellikleri olan diğer öğrencilere benzersen, o zaman seni takdir eder, ilgi gösteririm mesajı utanca boğucu, onur kırıcıdır. Söylenmediği halde var olan, davranışların altında yatan meta düzeydeki bu mesajlar maalesef çok etkilidir. Dipnot, meta düzeydeki mesajların türü ve etkisi yeniden insan insananın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak tartışıldı. Ve yine maalesef anaokulundan üniversiteye kadar bütün eğitim düzenimiz, bu düzende yer alan öğretmen ve profesörler bu tür zararlı mesajların ocağı durumundadır. İnsanlar sinerjiyi yaşamlarında kullanabilecek hale geldikleri zaman daha etkili ve daha mutlu olurlar. Gelişmiş insan her türlü koşullar altında sinerjik iletişimi uygulama olanağını arar. Bu sözlerinden sonra Yakup Bey acıktığını, Laleli'deki lokantaya gideceğini ve kendisine katılıp katılmayacağımı sordu. Memnuniyetle kabul ettim. Lokantada planladığı konuların sonlarına yaklaştığımızı, önümüzdeki birkaç buluşmada ilk düşündüğü programın sonuna varacağını belirtti. Birdenbire içimi hüzün kapladı. Sanki Yakup Bey'i bir daha göremeyecekmişim gibi geldi. İçimden geçenleri bilen bir insan tavrıyla Yakup Bey, "Biz istersek yine buluşmamıza devam eder ve dostluğumuzu sürdürürüz ama konuştuğumuz konular farklı olur," dedi. Son sözleri içimdeki hüznü bir derece yok etti. Yemekten sonra ondan ayrıldım. Başarıyı hedef alın, mükemmel olmayı değil. Yanlış yapma hakkınızdan vazgeçmeyin. Vazgeçerseniz yeni şeyler öğrenme ve gelişme olanağınızı kaybedersiniz. Unutmayın, mükemmeliyetçiliğin arkasında korku yatar. İnsan olduğunuzu hatırlayarak korkularınızı göğüsleyin. Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz. David M. Burns. 29. Kendini geliştirme. Yakup Bey ile Beyazıt Camii'nin yakınındaki çay evinde buluştuk. Ihlamurlarımızı ısmarladıktan sonra Yakup Bey, "Sizinle ilk buluştuğumuz zaman gelişmiş insan kavramını baştan sona inceleyen bir program düşünmüştüm. Kafamdaki bu program çerçevesinde konuları seçerek tartıştık. Bugünkü buluşmamız programın son buluşması olacak," diyerek söze başladı. Yüzümdeki ifadeyi görünce, "Tabii biz yine bir araya gelip dostluğumuzu sürdürebiliriz," diyerek beni teselli etti. Bir süre sonra konuya girdi. Kendini geliştirmenin iki düzeyi vardır. Bir, kalıplarının bilincine vararak onların etkisinden kurtulup kişinin kendi temel ilke ve değerlerini keşfetmesi. 2. Kendi temel ilke ve değerlerini keşfetmiş insanın bu değerleri günlük yaşama etkili biçimde uygulayabilmesi için kendini yenilemesi. Bu iki noktayı birbirinden ayırt edebildiğimden emin olmak istercesine bir süre sustu ve bu iki adım da önemli ve önemli olduğu kadar da zordur dedi. Kalıplanmış insan olmaktan çıkarak gelişmiş insan haline geçebilmek, her şeyden önce kişinin kendi kalıplarının farkına varmayı, bu kalıpların dışında da anlamlı dünyalar olduğunu görebilmeyi gerektirir. Bu aşamaya uyanış aşaması adını verebiliriz. Yakup Bey, İçimizdeki Çocuk adlı kitabı göstererek bu kitabın 6. kısmında kişinin içindeki çocuğu keşfetmesi ve yeniden eğitmesiyle ilgili oldukça etkili egzersizler var. Bu egzersizleri ciddiyetle yapan kişi uyanarak kendi çocukluğundan getirdiği kalıpları keşfedebilir. Uyanan kişi hayal ve irade gücünü, bilinç ve vicdanını kullanarak keşfetmiş olduğu kalıplardan kurtulup, kendine özgü temel ilke ve değerleri bulmaya yönelebilir. Bu zor işi başaran ve kalıplardan kurtulan insanın gelişmeye devam edebilmesi, günlük yaşamına kendi ilke ve değerlerini yansıtabilmesi ikinci basamağı oluşturur. Şimdi bu ikinci basamaktan söz edeceğim. Yakup Bey ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra konuşmaya devam etti. Kendini yenilemenin 4 boyutu. Kişinin sahip olduğu yetenekleri koruma ve geliştirmeye kendini yenileme diyoruz. Kendi gelişmesine yatırım yapan insan yapılacak en akıllıca işi yapmaktadır. Daha önce gözden geçirmiş olduğumuz görüş ve tabanca menzilleri çerçevesinde düşünüldüğünde görülür ki, kişinin kendi yaşamına yatırım yapma davranışı onun tabancanın menzili içine girer. Kendini geliştirme davranışı kişiyi zamanla daha etkili yapar. Bu nedenle kendini yenileyen kişinin tabancasının menzili büyür. Tabancanın menzilinin büyüdüğünü göstermek için Yakup Bey kağıt üzerine iç içe biri büyük, diğeri küçük iki daire çizdi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Kendini yenilemenin 4 temel boyutu vardır. 1- Bedensel, 2- Zihinsel, 3- Sosyal ve 4- Manevi. 1- Bedensel boyut. Bedensel boyut, yeme içme, dinlenme ve stresle başa çıkma, egzersiz gibi yönleri kapsar. A. Yeme içme, yani beslenme ayrı bir bilim dalıdır ve bu alanda önemli bulguları ortaya çıkaran incelemeler sürdürülmektedir. B. Dinlenme ve stresle başa çıkma konusu da fizyolojik psikolojinin ayrı bir çalışma alanıdır ve önemi gittikçe endüstrileşen toplumumuzda daha iyi kavranmaktadır. C. Egzersiz 3 yönü içerir. 1. Kalple ilgili dayanıklılık, 2. Gerilme ve gevşeme ile ilgili esneklik, 3. Ağırlık kaldırma ve kasları kuvvetlendirme ile ilgili güçlülük. 2. Zihinsel boyut, okumak, düşünmek, kendini ifade etmesini iyice öğrenmek için yazmak, bilim, sanat ve teknolojide yeni gelişmeleri öğrenmek bu boyuta girer. Sürekli TV seyretmek kişinin seçim yapmadığının işaretidir ve zihni körleştirir. Seçerek TV seyretmek ve seçerek okumak gerekir. Bu noktada biraz durdu, yüzüme baktı, ıhlamurundan bir yudum aldı ve söylediği şeyin önemli olduğunu ifade eden bir insanın yüz ifadesiyle üzerine basa basa, "Okumayan insan ile okuyamayan insan arasında bilgi bakımından pek fark yoktur," dedi. Günde bir saatini kendini zihnen geliştirmeye veren insanın yaşamı daha zengin ve çok yönlü olur. Okumak, kişinin kalıplarından kurtulup kendini geliştirmesi yönünde atacağı ilk adımlardan en etkilisi olabilir. Kendi temel ilke ve değerlerini keşfetmek isteyen kişinin zihnini uyanık ve akıcı tutması kaçınılmaz bir gerektir. 3. Sosyal ve duygusal boyut. Sosyal yaşam eninde sonunda kişinin iç dünyasını yansıtır. Kişi sosyal yaşamında ne ekerse onu biçer. Kendi ilke ve değerleri çerçevesinde dürüstlük, hizmet ve kişisel bütünlükle diğerleriyle empatik iletişim kuran kişinin sosyal yaşamı, yani arkadaş ve dost çevresi, kendi kalıplarını merkez edinmiş savunucu kişinin sosyal yaşamından daha farklı olur. Bu nedenle bütün ağırlığı sosyal yaşama verecek yerde, önce kendi temel ilke ve değerlerinin keşfedilip geliştirilmesine önem vermek gerekir. Yakup Bey bu noktada bir süre sustu, yüzüme baktı ve kendisini rahatlıkla izleyip izleyemediğimi denetlercesine beni süzdü. Söylediklerini rahatlıkla izleyebiliyordum. Söyledikleriyle benim gerçek yaşamda gözlediklerim arasında farklar vardı. Aklımdan geçenleri duymayı beklercesine bana bakıyordu, konuştum. Yakup Bey, ben küçükken ve hala şimdi çevremde sık sık, Şöyle yapma, ayıp, böyle yaptığını başkası görmesin, başkaları ne der gibi sözleri duydum ve duyuyorum. Ama önce kendi değerlerini keşfet, başkasının ne diyeceğinden ziyade bu değerlerle ahenkli yaşaman önemli gibi sözleri hiç duymuyorum. Bu nedenle sizin burada söylediklerinizi anlıyorum. Ama sanki bir hayal alemindeymişim gibi, bu söyledikleriniz gerçekte uygulanamazmış gibi bir duyguyla dinliyorum dedim. Yakup Bey gülümseyerek, böyle olması hiç tuhafıma gitmiyor. Kalıplanmış insan paradigmasının gözlüğünden gelişmiş insan paradigmasının hikayesini seyrediyorsun. Doğal olarak sana aşina gelmeyecek dedi. Bu söz üzerine ikimiz de gülümsedik. Yakup Bey ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra konuşmasına devam etti. 4. Manevi yaşam boyutu. Manevi yaşam kişinin özünü ifade eder. Son derece kişiye özgüdür ve kişinin yaşamının diğer bütün yönlerine renk verir ve yönlendirir. Kişinin değerleri ve ilkeleri çoğu kez kaynaklarını burada bulur. İnsanın manevi yaşamı evrensel ilkeler üzerine kurulmuşsa, bu kişinin yaşamının her yönü bu temel ilkeleri yansıtır. Dipnot, manevi yaşamın niteliği, bireyin yaşamındaki önemi, din kurumuna benzer ve farklılığı içimizdeki çocuk sayfa 235-244, yetişkin çocuklar sayfa 129-143'te ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Manevi yaşamı zengin kişi, günlük yaşamın güçlüklerini ezilmeden, yorulmadan, strese boğulmadan yapar. Bu nedenle manevi yaşamı zenginleştirmek yönünde yapılan zaman yatırımı kayıp değil, önemli bir katkıdır. Yenilenmede denge. Kişilerin bu dört boyutta dengeli olarak gelişmesi gerekir. Sadece bedensel boyuta önem veren yenilenme, kişinin dış görünümünü, bedensel sağlığını arttırır. Ne var ki o kişinin zihinsel, sosyal ve manevi yaşamında gelişme olmazsa, bu kişinin yaşamında dengesizlik oluşacaktır. Dengesiz gelişme sağlıksızdır. Bu söz kişiler için olduğu kadar kuruluş ve şirketler için de geçerlidir. Yakup Bey, şirketle ilgili paralel bir örnek verebilirim, ilgilenir misin diye sordu. İlgilendiğimi söyledim. Konuşmasına şöyle devam etti. Şirkette bedensel boyut para ve kazançtır. Zihinsel boyut şirketin işleyiş biçimini ayarlayan kurallardır. Bu kurallar kimlerin ne zaman takdir edileceğini, gelişme süreçlerinin nasıl ve ne zaman yönlendirileceğini ve çalışanların yeteneklerinin nasıl keşfedilip kullanılacağını belirler. Sosyal boyut insan ilişkilerinin kalitesini, kişiler arası sürtüşme ve çatışmaların niteliği ve niceliğini ve bunların çözümünde gerekli ortamın oluşumunu ifade eder. Şirketin dayandığı temel ilke ve değerler, müşterilerine ve genel olarak topluma yaptığı katkının türü onun manevi yaşamının temelini oluşturur. Bireyin yaşamında olduğu gibi bir şirkette de bu alanlardan herhangi biri geliştirilmez ve denge bozulursa, ihmal edilen alan negatif güç kazanır. Bu tür negatif güç büyüme ve etkililiği engeller. Bu dört boyutu sürekli yenileyen ve kuvvetlendiren organizasyonlar dengeli gelişmeyi sürdürürler. Japonların toplam kalite hareketi, Total Quality Movement dedikleri durum bu dengeden kaynaklanmaktadır. Kişisel yaşamla şirketin yönetilişi arasında paralellik kuruşu hoşuma gitmişti. Yakup Bey bu tür bir örnek vermekle kullandığı kavramların geniş bir kullanım alanı olduğunu göstermiş oluyordu. Ihlamurunu yudumlarken bir süre düşündü ve sonra konuşmaya başladı. Kendini yenilemede sinerji. Dört boyuttan herhangi birinde kendini geliştiren kişi, ister istemez diğer boyutlarda da kendini geliştirme gereksinimi duyar. Boyutlar kendi aralarında ilişkili olduğundan bu kaçınılmazdır. Aynı şekilde kalıplarının birinden kurtulan ve gelişme yönünde adım atan biri, kendini kısıtlayan diğer kalıpları da zayıflatacak adımlar atmaya hazır hale gelir. Daha önce sözünü ettiğimiz girişimci tutum, iç dünyasını temel ilke ve değerler üzerine kurarak lider olma tutumu ve yaşamındaki önemli olanları önemsiz olanlardan ayırt etmeye olanak veren öncelikleri belirleme tutumundan birinde yapılan ilerleme, diğer tutumlarda ilerlemeye yol açacaktır. Örneğin girişimci olmak bireyi doğal olarak lider durumuna getirir. Lider durumundaki kişi önceliklerinin bilincinde olmak zorundadır. Lider olarak yaşamını daha etkili biçimde yönetmeye başlayınca insanın kendini yenilemeye daha çok zamanı olur. Bu gelişim süreci insan ilişkilerinin değerini ve gerçeğini anlamaya yol açar. Bu anlayış kişiyi kazan-kazan tutumuna götürür. İnsan ilişkilerinin değerini ve gerçeğini anlayan kişi iyi dinler, önce anlar, daha sonra konuşur. Bu tür insan ilişkileri ise kişiyi sinerjiye götürür. Bedensel yenilenme, egzersiz yapma, gıda ve istirahat, bireyin kendine verdiği değerin bir ifadesidir. Bu egzersizler bireyi kendinden daha haberdar eder, kendi iradesiyle hareket edebileceğini, davranışlarını başkalarının değil, kendinin oluşturabileceğini kendisine kanıtlar. Bu yöndeki gelişmesini gördükçe bireyin günlük başarıları onun kendine olan güvenini arttırır. Bireyin zihinsel gelişmesi, bilgi ve becerilerinin artması, ona daha zengin ve çok boyutlu algılama ve karar verme olanağı verir. Daha önce sınırlı görünen çevrenin boyutları değişir ve karşısına yeni yaşam seçenekleri çıkmaya başlar. Manevi yaşam boyutunda gelişme, bireyin evrenle, toplumla, doğayla ve kendiyle, kısacası yaşamının her yönüyle nasıl ilişki içinde olduğunu ona gösterir ve en derin ilke ve değerlerini keşfetmesine yol açar. Kişinin iç dünyasının zenginliği, onun kendine duyduğu güvenin kaynağı olur. Yakup Bey, vicdanı geliştirmek en zorudur dedi ve bana bakarak bir an sustu. Ihlamurundan bir yudum aldı ve konuşmasına devam etti. Vicdanın sesi çok yumuşaktır fakat açık seçik ve berraktır. Bu ses insanı evrensel ilkelere, kişisel bütünlüğe doğru yöneltir. Bütün tutumları tam anlamıyla gerçekleştirebilmek için kişinin vicdanının sesini dinlemesi gerekir. Vicdanın gelişimi için iyi çevreye, kaliteli kitaplar okumaya, zengin manevi yaşama gerek vardır. Uzun dönemde ne ekersek onu biçeriz, ne eksiğiyle ne de fazlasıyla. Temel değerler ne kadar doğru ve geçerli ise, yaşam paradigmaları ne kadar bu temel değerler üzerine kurulursa, kişinin yaşamdan alacağı sonuçlar o kadar geçerli ve anlamlı olacaktır. Yakup Bey konuşmasını bitirince daha önce sormak istediğim fakat ertelenmiş olan bir konuyu düşündüm. Kendisine sormak istediğim bir sorum olduğunu belirttiğim zaman, sorularını sormanın zamanı geldi. İstediğin soruyu sorabilirsin diye olumlu cevap verdi. Sorularımın cevabı. Bana bu kadar zaman ayırmasının altında yatan nedeni sormak istiyordum. Kendisinin bana karşılıksız böylesine zaman vermesini ve beni kendi eşiti kabul ederek etkileşimde bulunmasını anlamakta zorluk çektiğimi söyledim. Kendisine etkili zaman kullanımı uygulayıp uygulamadığını sorduğum zaman evet uyguluyorum diye cevap verdiğini hatırlattım. Kimsenin bana ayırmadığı kadar zaman ayırarak benim için önemli kavramları, bilgileri ve becerileri benimle paylaştınız. Benimle buluşmanızdan kuşkusuz yararlanıyorum ama bunun size ne gibi bir yararı var onu göremiyorum dedim. Yakup Bey, evet sorunuzu hatırlıyorum, şimdi cevaplamanın zamanı geldi diyerek tazelenen ıhlamurundan bir yudum aldı ve konuşmasına devam etti. Bu sorunun cevabı benim manevi yaşam anlayışımda yatıyor. Biliyorsunuz manevi yaşam son derece kişiye özgü, öznel ve derin duygusal tonu olan bir konudur. Bu nedenle benim kendi manevi yaşam anlayışımla sizin anlayışınız büyük olasılıkla birbirine uymayacaktır. Sorduğunuz sorunun cevabını vermeden önce ben size bir soru sorayım. Şimdiye kadarki konuşmalarımız süresince kendi manevi yaşam anlayışımı size empoze ediyormuşum hissine kapıldığınız oldu mu? Hiç düşünmeden hayır, sizin manevi hayatınızla ilgili herhangi bir belirti, bir yükleme ya da empoze ediş hissetmedim. Böyle bir duyguya kapılmadım diye cevap verdim. Yakup Bey memnuniyetini ifade eden bir gülümseyişle, güzel, buna memnun oldum. Çünkü benim böyle bir niyetim yoktu zaten, şimdi de yok dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Sorunuza cevap verebilmek için kendime özgü manevi hayat anlayışımı anlatmak durumundayım. Böyle bir anlayışı kabul etmeni beklemem. Ne var ki saygı duymanı beklerim. Bir süre sustu, ıhlamurundan birkaç yudum aldı. Neleri nasıl söyleyeceğini düşünen bir hali vardı. Konuşmaya başladı. Ben evrenin anlamlı bir bütün olduğuna inanıyorum. Size niçin böyle bir inancım olduğunu anlatmayacağım. Şu 65 yıllık ömrümdeki yaşantılarım, sezgilerim, gözlemlerim beni böyle bir inanca getirdi. Burada bir süre sustu, ıhlamurundan bir yudum aldı ve açıklamasına devam etti. Benim için anlam ilişki demektir. Herhangi bir şeyi anlamsız buluyorum demek, o kavram, nesne ya da şeyle benim farkında olduğum yaşantılarım, deneyimlerim arasında bir ilişki kuramıyorum demektir. Diğer taraftan herhangi bir şeyi anlamlı buluyorum demek, o kavram, nesne ya da şeyle benim farkında olduğum yaşantılarım, deneyimlerim arasında bir ilişki kurabiliyorum demektir. Yakup Bey yüzüme baktı, gülümsedi, sanki söylemekten utanıyor gibi bir hali vardı. Konuşmasına bu mahcup gülümseyişle devam etti. İlk gün sizinle karşılaştığımız anı hatırlıyor musunuz diye bana sordu. Evet anlamında başımı salladım. Yakup Bey, sizinle tanışmamızın tesadüfi olmadığı duygusu uyandı bende dedi. Yüzüne hayretle baka kalmıştım. O konuşmasına devam etti. Bu sadece bir his, bir sezgi. Tabii tamamıyla yanılabilirim ama bu duygu beni düşündürdü. Yalnız, kaybolmuş, acı çeken genç bir insan yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Siz evrenin, hiç olmazsa benim evrenimin parçası olarak karşıma çıktınız. O andan itibaren benim için var oldunuz. Ya sizi tanıyacaktım, yani bu olaya bir anlam verecektim, ya da tanımayacak, kendi yaşamımı eskisi gibi sürdürmeye devam edecektim. Sizi tanıma ya da tanımama konusunda tereddütüm oldu. Sahaflar çarşısında beni bulabileceğinizi söylemeden önce tereddüt ettim. Ama bu tereddüt uzun sürmedi. Sezgi düzeyinde verilmiş kararı söze vurdum, kendimi tanıttım ve beni nerede bulabileceğinizi söyledim. Bu kararımın altında sadece size yardım etme duygusu yatmıyordu. Sizi o anda tanımazsam kendimle ilgili önemli bir yönümü yok edeceğimi fark ettim. Yakup Bey'in ne demek istediğini anlayamamıştım. Kendisine kendinizle ilgili önemli bir yönünüzü nasıl kaybedecektiniz biraz açıklar mısınız diye sordum. Sustu, alnı kırıştı, ifade etmesi zor bir düşünceyle uğraştığı belli oluyordu. Ihlamurundan bir yudum aldı, açıklamasını şöyle sürdürdü. Bende yılların getirdiği deneyimlerin birikimi var. 65 yaşında sizin o gün içinde bulunduğunuz yalnızlığın, bunalımın, zihinsel keşmekeşin ne olduğunu bilen bir insandım. Bendeki bütün bu birikimin anlamlı olabilmesi için o gün sizi kendi evrenim içinde tanımam ve size ulaşmam gerekiyordu. Aksi halde 65 yıllık birikimimin anlamsız olduğuna önce kendimi inandırmış olacaktım. Yakup Bey'e baka kalmıştım. Ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Hiç tanıdık olmadığım bir düşünceyle karşıma çıkmıştı. Ama söyledikleri bana anlamlı geliyordu. O anda bu kitabı yazma fikri içimde doğdu. Yakup Bey'le geçen günlerimin, ondan öğrendiklerimin anlamlı olabilmesi için diğer insanlara ulaşması, onlarla ilişki kurması gerekiyordu. İçimde bir mutluluk duygusu kabarmaya başladı. Mutluluğumun farkına varınca bu duygu evren içinde anlamlı bir karar almamdan kaynaklanıyor herhalde diye düşündüm. Yakup Bey, sorunuzun cevabını alabildiniz mi dercesine yüzüme bakıyordu. Evet, anlamıştım. Sadece kendine değil, gittikçe anlam kazanan yaşamımın temelinde yatan süreci de bana göstermişti. İçimden kalkıp ellerini öpmek, sonra da doyasıya kucaklamak geçti. Ama bunları yapmadım. Yapmak istediğimi gözlerim söylemişti ve onun anlayan gözleri görmüştü. Gerçek ve güvenilir olan bir sevgi denizinde hissettim kendimi. Şu anda benim de evrenim anlamlı bir bütündü ve bu duyguyu hiç kaybetmek istemiyordum.